Ayrım 21, sayfa 233. Çardaktan hemen aşağı inip yanı yöresi çamur içinde kalmış, çamurları at, eşek, sığır, insan ayağı izleriyle, samanla, gübreyle karman çorman olmuş dut ağacının altındaki tulumbaya gittiler. Az ötede sıralanmış uzun kavak ağaçları, buradan köyün dışına kadar uzanmış, inceden esen yelde yaprakları titreşerek ığranıyorlardı. Tulumbadan çektikleri suyla yüzlerini yudular, analarının, kız kardeşlerinin, yavuklularının gelirken işleyip verdikleri mendillerle de kurulandılar. Onlar bu işleri yaparlarken köylüler de karşıda bir çınarın altına birikişiyorlardı. Uğraşlarını bitirince şöyle bir durdular, köyün içine, yanına, yöresine bakındılar. Sıcak kızdırmıştı. Kamış çitli, çitlerine tezek yapıştırılmış sazdanlı evler güneşten yanmış bozarmışlardı. Evlerin köşelerinde, avlularında tavuklar, arkalarında yumak yumak civcivleriyle dolaşıyorlardı. Köyün ortasından da durgun, ölü, suları bulanık bir çay akıyordu. Biraz ileride Anavarza kayalıkları gözüküyordu. Üstünde uçan uzak gökte birer leke gibi hiç kıpırdamadan göğüslerini esen ulu yele vermiş kartallarıyla. Ev aralarında kuyruklarını patançlarının arasına kıstırmış köpekler, daha gün iyice kızdırmadan dillerini dışarı çıkarmış, kaburgaları inip kalka kalka soluklanıyorlardı. Onlara doğru birkaç adım atıp çınarın gölgesinin dışına çıkan yaşlı bir köylü, "Delikanlılar, hey dağlı delikanlılar, buraya gelin!" diye onları çağırdı. Delikanlılar yaşlı adama doğru yöneldiler. "Çalışmaya mı geldiniz?"
"Çalışmaya geldik," dedi Halil.
"Ekim biçmesini bilir misiniz?"
"Biliriz," dedi Halil.
"Gündeliğinize ne istersiniz?"
Halil güldü, "siz bilirsiniz."
"Doğru," diye onu onayladı köylüler. "Bu işleri her zaman biz biliriz. Oldu mu olası biz biliriz. Bu yıl neyse gündelik siz de onu verirsiniz bize. Aldatacak değilsiniz ya." "Aldatmayız. Şeriatın kestiği parmak acımaz."
"Acımaz," dedi Halil.
Onları çağıran yaşlı adam, "İlkin bende çalışın. Benim bu yıl Allah'a çok şükür ekinim verimli. Saplar başakları kaldıramıyor. Çabuk da oldu. 2 gün sonra işe başlayalım," diye konuştu.
"Başlayalım," dedi Halil.
"Bu gece bizde kalacaksınız."
"Sağ ol, kalalım," dedi Halil.
Dümdüz bir tek en küçük bir taşı, çakıl taşı bile olmayan bir tarladaydı ekin. Kara kılçık buğday başakları altın ışıltısında esen yelle usul usul ığranıyorlar, göz kamaştıran bir kıvılcımlanmada şavkıyorlardı. Ekinler sapsarı, gün vurmuş bir deniz gibi sırtları parlayarak dalgalanıyordu. Dalgalanan ekin tarlalarının ta öteki ucundan başlayarak buraya kadar hışırtılar geliyordu. Hep birden bir sıra olup ekine giriştiler. Orak sesleri birleşerek ovayı doldurdu. Ekinin içinden ürküp bir kuş sürüsü havalandı. Uzaklardan 3 turacın sesi birden duyuldu. Daha gün doğmamış, geceden yağmur gibi yağan çiğ kalkmamıştı. Seher yeri usuldan esiyor, keskin oraklarla buğdaya girişmiş delikanlıları yiyor, arıtıyor, sevince boğuyordu. Delikanlılar bu iştahla 3 günde öyle her baba yiğidin beceremeyeceği kadar ekim biçtiler. Tarla sahibi gözlerine bir türlü inanamıyor, "Allah Allah ve Sübhanallah!" diyerek ekinlerin içinde dolaşıyor. "Bu yıl siz beni kurtardınız, ben de sizin gündeliğinize 25 kuruş ekleyeceğim. Gündelik ne kadar olursa olsun, isterse 1 lira olsun," diyordu. Köyün birçok evi yaylaya göçmüş, ekinleri öyle dikili kalmış, onların çıktıkları yaylalardan gelecek ırgatları bekliyordu. Şimdiden birçok köylü ekinlerini biçtirmek için sıraya girmişlerdi. Sevinç içindeki delikanlılar bir altın parıltısında kıvılcımlanarak dalgalanan ekinleri önlerine katmışlar, kovalıyorlardı. Onlar ağızları keskin bir usturada tüm gün ışığıyla çakıp sönen oraklarıyla ekin tarlalarını yutuyorlar, arkalarında destelenmiş yoğun başaklı desteler bırakıyorlardı. Sevinç türküleriyle saldırıyorlardı ekinlere ve kesilen ekinler acı, hoş, genzi yakan bir güneş kokusuyla ırgatları mest ederek kokuyordu. Yaşlı adamın tarlalarını bitirdikten sonra 2. tarlaya, sonra 3.süne geçtiler. Sonra birden bir sivrisinek bulutu örttü köyün tarlaların üstünü. Sinekler öylesine çok, öylesine yoğun geliyorlardı ki, değil gece, gündüz sıcakta bile insanları sokuyorlardı. Ekin biçme işi 1 ay kadar sürdükten sonra harman işi başladı. Orak makinalarının ya da orakçıların biçtikleri desteleri ya sırtlarında ya da tek at koşulu kızakları yükleyerek harmana taşıyorlardı. Bu işte 20 gün kadar sürdü. Sonra döven sürme, batos işleri başladı. Bütün Çukurova sıtmadan kırılıyor, herkes bir depreme tutulmuş cana sabahlardan akşamlara kadar zangır zangır titriyordu. Şeytan kulağına kurşun, daha dağlı delikanlılara bir şey olmamıştı. Temmuz ayı sonuna kadar delikanlılar birbirlerinden ayrılmadılar. Nereye gitmişlerse hep birlikte yapabilecekleri bir iş aradılar. Birbirlerinden kopmaktan korkuyorlardı. Çukurova'yı ilk gördüklerinde içlerindeki kadim korku yerine hemen bir sevince bırakmıştı. Çukurova'nın içine girip de çalışmaya başlayınca eski korkuları yavaş yavaş yüreklerinde kök salmaya başlamıştı. Korkuları gittikçe büyüyor, onlar da her geçen gün biri birilerine biraz daha sarılıyorlardı. Temmuz çıkıp da Ağustos'a girdiklerinde bir tuhaf bir iş buldular, çeltik tarlalarını beklemek. Anavarza'dan bu yana Kadirli altlarına, öte yana Kozan'a kadar Ceyhan Irmağı'nın öte geçesinden Osmaniye'ye, Toprak Kale'ye, oradan da Mercin'e kadar çeltik ekilmişti binlerce dönüm. Her çeltik salağı en azından 5000-10000 dönümdü. Bir de Akçasaz, bir de Tırmıl bataklığı, irili ufaklı öteki batakçıklarla Çukurova baştan ayağa salt bir bataklığa dönüştürülmüştü. Halil'le arkadaşlarının işi ellerinde mavzerler, ilk akşamdan sabahlara kadar uyumadan, gözlerini bile kırpmadan çeltik tarlasını beklemekti. Çeltik tarlasının kıyılarına 100 metre aralarla çardaklar yapılmıştı. Bu 3-4 metre yükseklikteki çardaklara yataklarını seren bekçilerin ellerinde tüfekler. Sürüler halinde gezen yaban domuzları akşam olup da karanlık basınca yeni başağı durmuş çeltik tarlalarına akın ediyorlar, girdikleri tarlada hayır bırakmıyor, çeltikleri yerle bir ediyor, yatırıyorlar, çamurun içine gömüyorlardı. Bir yabanıl domuz sürüsünün girdiği tarladan artık bir daha hiçbir biçimde bir ürün alınamıyordu. Çardaklardan sabahlara kadar tüfekler patlıyor, yüzlerce kurşun sesi Çukurova'nın sıcak yaz gecelerini dolduruyordu. Gene de domuz sürüleri ya uyumuş bir bekçinin çardağının altından ya da birkaç kurban vererek bir aralıktan tarlanın içine sızıyorlar, uçsuz bucaksız salağın derinliklerinde yitip gidiyor, sabah olunca da bu sefer salağın içinde bir sürek avı başlıyordu. Öldürülmüş domuz leşleri üst üste bir derenin içine yığılıyor, oradan bütün ovaya da inanılmaz bir leş kokusu yayılıyordu. Bir yeşil sinek bulutu da leşlerin bulunduğu derenin üstüne bir inip bir kalkıyordu. Ve geceleri gündüzleri bile leşlerin yığıldığı yerin yöresinde tilkiler, çakallar, sırtlanlar, kurtlar, köpekler karman çorman olmuşlar, sürülerle dolaşıyorlar, saldırıyorlar, hırlaşıyorlar, korkunç bir kavgada biri birilerinin gözlerine uyuyor, derilerini yüzüyorlardı. Sıcaktan, sinekten soluk alınmıyordu. Sivrisinekler değil insanları, hayvanları bile parçalıyorlardı. Halil'le arkadaşları bir sıra çardakta ellerinde tüfek domuzlara soluk aldırmıyorlardı. Onların yanlarından şimdiye kadar hiçbir domuz sızmamıştı ya, salağa, sineğe, uykusuzluğa, hele o korkunç kokuya dayanamıyorlardı. Ne yapsınlar ki, çeltik bekçiliğinin parası iyiydi. Çeltik sahipleri de bu hiç domuz sızdırmayan bağlıların farkındaydılar. Onlar yerli bekçilerden daha iyi biliyorlardı domuzları tarlaya sokmamanın yollarını. Teneke çalarak domuzları ürkütmeyi onlar bulmuşlardı. Şimdi bütün Çukurova geceleri bir baştan bir başa tüfek seslerinden daha çok teneke sesleriyle inliyordu. Sonra kartallar dönmeye başladı domuz leşlerinin üstünde. Leş yığını günler geçtikçe daha da yükseliyordu derenin içinde. Kurtlar, köpekler, tilkiler, sırtlanlar, çakallar, akbabalar, kartallar kanat kanada dehşet bir yabanıllıkla birbirlerine saldırıyorlar. Orada domuz leşlerinin başında bir kıyamettir kopuyordu. İşte tam bu sıralar kartallar karşı dağdan kopup dalga dalga geldikten 2 gün sonra dağlı delikanlıların hepsi birden sıtmaya tutuldular. Zangırdayarak kendilerini oradan oraya atıyor, bağırıyor, iniliyorlardı. En soğuk bir kışta burada ayazda fırtınada kalmışçasına üşüyor, bir demirci ocağına atılmışçasına yanıyorlardı. Bu hastalığın hiçbir umarı yoktu. Kimine nöbet akşamüstü, kimisine tam öğle sıcağında, kimisine de kuşluk vakti geliyordu. Daha nöbeti gelmemişlerdi, ellerinden hiçbir şey gelmeden, çırpınan, yanan, etleri kemiklerinden sökülen, can çekişen arkadaşlarını seyreliyorlardı. Korku içinde kendi nöbet zamanlarını bekleyerek. Halil arada bir boynunu büküyor, ben giderim diyordu. Bütün Çukurova'yı bana verseler ben burada kalamam, duramam diyor, in diyordu. Öteki arkadaşları da ölüm diyorlardı Çukurova'ya. Zulüm diyorlardı. Burada insana benzer insan barınamaz. Bir iyileşeyim, dizlerime azıcık güç gelsin diyordu Halil. Bir gün bile burada durmadan. Çeltik ağalarından birisi bir gün elinde bir şişe ilaçla gelip, ey dağlılar dedi.
Buyur ağa dediler.
Sizi ananız Kadir gecesi doğurmuş ki.
Vay ağa sen sağ ol dediler.
Siz sülfata diye bir şey duydunuz mu hiç?
Duymadık ağa dedi Halil.
İşte sülfata bir ilaçtır ki sıtmaya birebir gelir. Hiç başka ilacı da yoktur bunun.
Sen sağ ol ağa dediler. Derecesiz sevindiler.
Ağa onlara sulfatayı verip nasıl içeceklerini öğretti gitti. Halil birkaç gün içinde iyileşti. Ötekilerin ise bir kısmının nöbetleri seyrekleşti. Geriye kalanların sıtması ne ilaç dinliyordu ne bir şey. Her şey olduğu gibi sürüp gidiyordu. Arkadaşları arada bir Halil'e soruyorlardı. Artık iyileştin Halil, ne zaman yola çıkacaksın diye. Halil gözlerini uçsuz bucaksız hışırtıyla dalgalanan çeltik salağına dikmiş, onlara başını bile çevirmeden, ben nereye giderim arkadaş, daha yeterince para kazanmadan. İşte derdini veren Allah dermanını da verdi diye onları karşılıyordu. Sulfata bittikten birkaç gün sonra Halil'i yeniden sıtma tuttu. Halil de gene inleyerek, ben burada durmam, ben şu kartallara, çakallara, domuzların leşi gibi yem olmam. Dizime derman gelir gelmez giderim. Ben giderim arkadaşlar diye bağırmaya başladı. 10-15 gün sonra gene o ağa elinde bir şişe ilaçla geldi. Sulfata işe yaradı mı çocuklar diye sordu.
Çana getirdi hepimizi diye atıldı Halil. Ama bitince gene başladı.
Bu meretin arkasını kesmeyeceksiniz. Kesince.
Yeter ki sen bize sulfata yetiştir ağa diye sapsarı yüzüyle güldü Halil.
Sulfata iyi ya, şu kokuya hiç dayanılmıyor. Yanlış yaptık dedi ağa. Oysa her yıl domuz ölülerini kartallar, kel kerkezler yer bitirirlerdi.
O kadar çok ki, o kadar çok öldürdük ki bitiremiyorlar fıkaralar dedi Halil. Dünyanın kartalı, kerkezi, çakalı köpeği yığılıştı buraya. Günlerdir yiyorlar, yiyorlar bitiremiyorlar.
Bitirirler dedi ağa. Yakında ne koku kalır burada ne kartal. İlaç için arasan bir cımcık bulamazsın.
Atını doldurup gitti.
Birkaç gün içinde Halil gene kendine geldi, gülmeye, türkü söylemeye başladı. Ötekilerin ise gene nöbetleri azaldı. Sonunda Kara Dönen'in oğlu Hasan ilk çözülen kişi oldu.
Ben gidiyorum Halil dedi, iyileştim işte. Ben gidiyorum arkadaşlar. Bir gün daha kalırsam ölürüm. Benim de gelen var mı?
Bekledi. Ona bir karşılık veren çıkmayınca çeltik katibinin barakasına yollandı. Parasını alıp dağların yolunu tuttu. Sulfata bitiyor, Halil sıtmalanıyor, sulfata geliyor, Halil düzeliyordu. Aslan'dan sonra Hamza, çeltik katibinin barakasına titreyerek yöneldi. O da parasını alıp dağların yolunu tuttu. Halil, Halil, gelmiyor musun benimle Halil?
Gelmiyorum dedi Halil.
Sıcak gittikçe bastırıyordu. Yapış yapış, bataklık kokan, sivrisinek bulutlu geceler, az ötedeki kuru dereden gelen domuz leşlerinin yoğun kokusu, Halil'i, öteki bekçileri bunaltıyordu. Domuz leşlerinin yöresinde ay ışığında kartallar, akbabalar, köpekler, çakallar, tilkiler, kurtlar birbirlerine girmişler, durmadan saldırıyorlardı. Yabanıl hayvanların çıkardıkları sesler ovanın gecesinde büyüyerek bir gürültüye dönüşüyordu. Kanlı leşlere saldıran yabanıllar tüfek seslerine, teneke gürültülerine de aldırmıyorlardı. Oysa çeltik salağının kıyılarından ovaya bir savaş alanının gürültüsünden daha çok gürültü yayılıyor, yakın köyleri uyutmuyordu. Halil'in köylüleri sıtmaya sineğe dayanmışlar ama karşı dağı güm güm öttüren bu gürültüye, yoğun insanın burnunu düşüren bu kokuya dayanamamışlardı. Halil böyle düşünüyor, bunun böyle olduğundan hiç küşüm etmiyordu. O köye geriye dönen delikanlılar bir daha açlarından bile ölseler bir daha Çukurova'ya inmeyeceklerdi. Bundan önce Çukurova'dan işi yarım bırakarak böylesine dönenlerin hiçbirisi bir daha Çukurova'ya öldür Allah gitmemişlerdi. Halil de kokuya dayanamıyor, burnunu kapatıp ağzını açıyor, bu sefer de genzine yağlı, iğrendirici, kusturucu koku yapışıyordu. Bütün bedeni tepeden tırnağa bu pis kokuya kesmişti. Ağaçlar, insanlar, otlar, şu uçsuz bucaksız sonsuzcasına uzanmış, sarı altın başaklarda dalgalanan çeltik salağı, kan gibi sular, bataklıklar, çiçekler kokuyordu.
Gökyüzü de yıldızlar da söküp gelen tan yerleri de kokuyordu. Kokudan azıcık uzaklaşabilmek için Halil olmadık işler yapıyordu. Yörede ne kadar ot, çiçek bulursa ezip burnuna götürüyor, başını kalabildiğince suyun altına sokuyor, karşı tepeye koşarak doruğuna çıkıyor, yandaki yaşlı uzun kabağa tırmanıyor, kuzeye doğru kilometrelerce yürüyor, daha bin türlü deneyler yapıyor, kokudan kurtulamıyordu. Ona öyle geliyor ki bundan böyle de bu kokudan kurtulamayacaktı. Yediği ekmek, içtiği su kokuyordu. İnadına da her gün bir sürü ölü domuzu dereye atıyorlardı. Bundan sonra her gittiği yer böyle kokacaktı. Şimdi şu anda köyü de içinde tekmil Toros dağları da kokuyordu. Yakındaki kıyılarını böğürtlenler sarmış tozlu yoldan koşarak ellerinde tüfekleri bekçiler gidiyorlardı. Kaçarlarken birer kere de Halil'e dönüp "Kaç arkadaş, kaç!" diye bağırıyorlardı. "Kaç arkadaş, almıyor musun şu kokuyu? Kaç arkadaş, bu koku seni öldürecek!" Ve kaçanların yerine yeni adamlar geliyordu. Onlar da birkaç gün, bir iki hafta sonra aynı yoldan tüfekleri omuzlarında bir canavardan ölümden kaçarcasına kaçıyorlar. Halil'e de dönüp, sen de kaç arkadaş, abo görülmemiş koku diyorlardı. Ve Halil dayanıyordu. Halil kaçamazdı. Tez günde çok para kazanacak, hemen köyüne dönecek. Ölmeden nenesini, başına bir hal gelmeden İpekçe'yi görecekti. Ölürse de işini yarıda bırakmayacaktı. Güz gelip de dağlardan yeni ırgatlar, çoluk çocuk, kadın erkek Çukurova'ya, çeltik asadına indiklerinde Halil iğne ipliğe dönmüştü. Ama durmadı, bekçilik parasını alır almaz bu sefer de çeltik biçmeye başladı. Çeltik biçmede de bekçilik kadar olmasa da epeyce para vardı. Bir yandan sıtma tutarak, bir yandan da kokuyla cebelleşerek sonuna kadar çeltik biçmede de direndi. Çeltikler kaldırılınca da hasatta dev batoslar çalışıyordu. Batos da ancak 3 gün çalışabildi. Batos ırgatlığı ağır işti, gücü yetmedi. Başını aldı, Adana'ya gitti. Bütün kışı Adana'da portakal bahçesi yapmaya çalışan bir ağanın yanında geçirdi. Kış boyunca yağmur dolu demedi, dönümlerce alanda bahırın dikilecek portakal, limon, mandalina fidanlarına çukurlar açtı. Bu da ağır bir işti ya, o kış Halil'i hiç sıtma tutmadı. Geceleri bir ahırda yatıyor, ahır taze sığır mayısı, saman kokuyordu. Bahara doğru çeltik salağındaki kokuyu unutup kendine geldi ve ilk olarak İpekçe'yi düşündü. Nenesinin gitme derken ki hali geldi gözlerinin önüne. Anası da durmadan kirmen çevirip ip eğiriyordu. Bütün ömrü boyunca kirmen elinden düşmemişti. Maraş'taki beylere çorap dokuyordu. Anasının bir yerlerde saklı çok parasının olduğunu söylüyordu herkes. Ama anası kimseyi o paradan bir kuruş bile koklatmıyordu. Baharda İpekçe'yi üst üste belki 10 gün düşündü. Sonra da onu bu kadar sık düşündüğüne utanıp bir süre kızı aklına getirmedi. Bu portakal bahçesi, bahçe sahibi olacak ağa iyiydi, hoştu ya. Burada dağlardan, ondan başka bir kimse yoktu. Oradan, köyden, o yörelerden bir tek insan görmemişti. Birlikte çalıştığı kişiler aşağıdan, çölden gelmişlerdi. Urfa'dan, Cerenler ülkesi Harran Ovası'ndan. İyi, hoş, mert adamlardı hepsi de. Ya dillerini hiç anlamıyordu. Bunlar buraya evcek gelmişlerdi. Kürtçe, Arapça konuşuyorlardı. Halil burada 1,5 yıl kaldı. Bir günde oturup koltuğunun altına sağlam diktiği torbadaki paralarını çıkardı saydı. Yetmez diye düşündü. Bu para benim her işimi göremez. Bir süre daha kalmalıyım çukurda. Paralarını gene koltuğunun altındaki torbaya, bir muşambaya sarıp bir iyice yerleştirdi. Parası muhkem yerdeydi. Onu öldürmeden kazancını kimse elinden kapamazdı. Onu öldürseler bile koltuğunun altındaki uzunlamasına ince dikilmiş torbada para aramak kimsenin aklına bile gelmezdi. Bir de uyurken adet edinmişti. Hep torbayı diktiği sağ yanının üstüne yatıyor, uykuda bile bundan vazgeçmiyordu. Bundan sonra her 2-3 güne bir parasını torbadan çıkarıp uzun uzun düşünerek hesap kitap edip döne döne saymaya başladı. Sonunda da bahçe sahibiyle helalleşip ver elini dağlar diyerekten yola düştü. Bahçe sahibi ondan memnundu, kalmasını çok istemişti ama Halil'e söz geçirememişti. Halil ise ikircikliydi ya, yolunu almış gene de gidiyordu. Bir sabah gün burnuna Ceyhan Irmağı'na geldi, yorulmuştu.
Sırtındaki öte beri dolu tenis çuvalını hayıt ağaçlarının köküne koydu. Kendi de kumların üstüne oturup onu öte geçeye geçirecek, karşıdan karşıya gerilmiş tele takılı salı beklemeye koyuldu. Karşı dağlara bakıyordu ve buradan alakarlı Düldül Dağı'nı göremiyordu. Belki dumana batmış, belki de şu sivri kayalığın doruğundaki kalenin ardında kalmıştı. Sal karşıdan gelinceye kadar yanına birkaç kişi daha gelmişti. Bunların hepsi de çalışmaktan dönen dağlılardı. "Adım Halil," dedi Halil. "Benimki de Dursun," dedi öteki ırgatların en boylusu, kalın kaşlı küçük esmer yüzlü olanı. Ötekiler de adlarını söylediler. Dursun'dan başka ötekilerin hepsi de sıtmaya yakalanmışlardı. "Dursun, ben bu yılda Sıla'ya dönemeyeceğim," dedi. "Yeterince para kazanamadım. Bana çok para gerek. Bir çift öküzden başka bir de at alacağım. Bir de tazı alacağım. Bacaklarından, kulaklarından kıvrım kıvrım tüyler sarkan. Atıma savatlı bir Çerkes eyeri vurup ağzına sırma işleme bir gem takacağım. Öyle dolaşacağım köyün içinde. Tavşan avına çıkacağım tazımı alıp atıma binerekten. Bir tüfek alacağım, Alaman filintası. Bizim köyde elinde bir Alaman filintası olmayana kız vermezler. Amcamın dünya güzeli bir kızı var, onu da alacağım. Kız 5 yıldır beni bekliyor. 5 yıl, 10 yıl daha bekler beni. Amca kızım beni seviyor, bana çok para gerek, çok. Bir kere köye gidince ölene dek bu Çukurova cehennemine dönmeyeceğim." O konuşurken Halil çalılıkların içine kayıp koltuğunun altındaki paraları gene çıkarıp çabuk çabuk saydı. Parayı yerine koyduktan sonra derin bir düşünceye daldı. İçi alıp alıp veriyordu. Düldül Dağı da işte buradan gözükmüyordu. Ya çok uzaktaydı, göğün arkasında hayal meya salınıp duruyor ya da önünü şu yıkılası kale örtüyordu. Düldül Dağı'nı bir görebilse doğru dürüst düşünebilecekti. "Peki," dedi çalılıktan dönen Halil, "sen bu kış nerede çalışacaksın?" "Oha," dedi öteki, "sen de arkadaş, şu Çukurova'da işten çok ne var ki?" "Ne işi var yani?" "Çok iş," dedi Dursun kalın kaşlarının altındaki gözlerini büyük büyük açarak. "Kökçülük işi var ki şu karşı köyde." Suyun öte geçesini gösterdi. "Zor da değil. Epeyce de para veriyorlar. Memik ağa derler bir ağa. Kendisi sert, kara suratlı bir adam ya. İşinde parasında doğru." Bunlar dalmış konuşuyorlar. Öteki sıtmalı gurbetçiler başlarını öne eğmişler. Ellerine aldıkları çöplerle kumlara biçimler çiziyorlardı. "Gel be arkadaş," diyordu Dursun. "Gel benimle Memik Ağa'ya kök sökelim." Karşı iskelede bağlı salın çalıştırıcısı yoktu üstünde. Bekliyorlardı. Hızlıca bir yel esiyor, ırmak kıyısının kumlarını savuruyordu. Dursun da coşmuş, ara vermeden konuşuyor, Halil'i kandırmaya çalışıyordu. "Göreceksin," diyordu Dursun. "Göreceksin Memik Ağa'yı. Arkadaş, ben hiç böyle bir adam görmedim. İşe başlayacağım gün bizim köyden birisi çalışmış onun yanında 3 ay. O götürdü beni yanına. Memik Ağa dedi ki bana ilk olaraktan, 'Paran var mı üstünde?' dedi. Ben de 'Var' dedim. 'Ver o paraları bana. Yazıda yabanda insan üstünde para taşımamalı,' dedi. Verdim bütün üstümdeki paraları ona, ödüm koparak." "Elin titreyerek," dedi Halil. "Zangır zangır," diye ekledi Dursun. "Ne zaman gidersen hemen o gün gel al paralarını. İşte ölürsem de burada yazılı paralarım, bu kara kaplı defterde." Defteri çıkardı, paraları saydı. Bir iyice kaleminin ucunu yalayaraktan yazdı. "Sağlam iş oğlum Dursun," dedi. "Bir kahve iç de öyle git." "Kahveyi içtim, ben de gittim arabı buldum, işe başladım. Ayrılırken de gittim, ben gidiyorum ha," dedim. Yerinden kalktı, beni iki gözlerimden öptükten sonra cebinden parayı çıkardı. Kendinden, kökçülükten de kazandığımı üstüne ekledi. Bir de 5 tane yeşil lira çıkardı. "Bu da senin iyi çalışmayın ödülü," dedi. Bana verdi. "Bir kahve içirmeden seni göndermem Dursun," dedi. Kahveyi içtim, eline sarılıp öptüm. O da beni öptü. "Ne zaman istersen gene gel oğlum Dursun," dedi. "Evimin kapısı ve hem de işim sana her zaman açık," dedi. "Ben de şimdi oraya, Memik ağamın evine kök sökmeye gidiyorum. Belki bu sefer beni kök sökmeye yollamaz. Belki bana başka bir iş verir. Belki de atına bakarım ağamın. Ata bakmak dinimizce sevaptır. Çünkü leyim ki at kutsal, uğurlu bir yaratıktır. Belki de benim elime bir Alaman filintası verir. Beni koru oğlum Dursun, sana güveniyorum," der. Bu sırada karşı iskeledeki sal gelmiş, bu iskeleye yapışmıştı. Salcı gelin diye bağırıyordu. Koşarak sala girdiler. Salcı tele asılıp çekmeye başladı. Bir demir maskaraya takılı tel makara döndükçe salı karşı kıyıya götürüyordu.
Saldan inip kalenin eteğine kadar yürüdüler. Birden Dursun Kayalı'nın yanında durdu gülerek. "Sağlıcakla kalın, hakkınızı helal edin arkadaşlar," dedi. "Ben köye gidiyorum, Memik ağama."
"Güle güle," dediler ötekiler, "Allah rast getirsin." Dursun köye yollandı, ötekiler gedikten yana döndüler. Biraz uzaklaştıktan sonra Halil'in orada dikilip kaldığını gördüler. Dursun oradan hızla uzaklaşıp yarısı çürümüş yaşlı incir ağacının yanına gelmişti ki arkasından Halil'in "Dur arkadaş, ben de geliyorum," dediğini duydu. Durup onu bekledi. Halil ona yaklaşınca sevinç içindeki Dursun, "Göreceksin arkadaş, Memik Ağa ne kadar iyi, ne kadar baba adamdır," dedi. Hızla yürüyerek köye girdiler. Doğru Memik Ağa'nın konağına gidip sırtlarındaki çuvalları köpçülerin ahırına koydular. Memik Ağa evdeydi. Dursun'u görünce yüzünden belli belirsiz bir sevinç geçti. "Şuraya oturup bir kahve için," dedi. Eşikliğin yanına kuru tahtanın üstüne oturup hiç konuşmadan taş gibi kahveyi beklediler. Memik Ağa pencereden dışarıyı seyrediyordu. Çok genç bir kız bir tepside kırmızı çizgili kupsuz fincanlarda kahve getirdi. Kahvenin kokusu daha kız merdiveni çıkarken ortaya keskin yayıldı. Höpürdeterek kahveyi içtiler. Pencereden başını çeviren Memik Ağa, "Param var mı?" diye sert sordu Halil'e. Halil gülerek utanarak, "Var ağam," dedi güvenle Memik ağam. "Ver onu bana." Halil parayı çoktan hazırlamış elindeydi. "Buyur." Memik ağa parayı ondan alıp saymaya başladı. Birkaç kez saydıktan sonra, "İyi saydın mı?" diye sordu.
"İyi saydım Memik ağam."
"Dursun."
"Buyur ağam."
"Sen bunu yarın araba götür, hemen işe başlasın."
"Baş üstüne ağam."
"Adın ne senin?"
"Halil."
"Haydi uğur ola Halil." Merdivenleri inerlerken Dursun, "Nasıl, nasıl adam Memik ağamız? Sen bundan yumuşak, hatır şinas, bundan iyi adam gördün mü hiç bu Çukurova'da?"
Halil sevinç içinde, "Hiç görmedim," dedi. "Büyük bir ağa, hem de bize kendi odasında kahve içirdi."